Gökten Gelen'in 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Halil Sunar. Beraber olduğumuz süre boyunca UFO'lardan, dünya dışı varlıklardan ve paranormal olaylardan bahsedeceğiz. Bu podcast'i hangi saatte dinliyorsunuz bilmiyorum ama umarım güzel bir gün ya da gece geçiriyorsunuzdur. Bu bölüme başlamadan önce çok kısa bir soru cevap yapmak istiyorum. Yayın hayatımıza başlayalı henüz birkaç gün oldu biliyorsunuz. Ama dinlenme sayımız, indirme sayımız günden güne artıyor. Ve özellikle Instagram üzerinden gerçekten çok güzel destek mesajları alıyorum. Yani ilginizden, alakanızdan dolayı tekrardan teşekkür ederim hepinize. Aslında dinleyicilerimizin konuya bu denli meraklı olması ve bilinçli olması hem ülkemiz hem de dünyanın geneli için çok güzel bir haber. Çünkü bilinç sınır tanımaz. Hangi ülkede, nerede olursa olsun bütün insanlar, bütün bilinçler kozmik ağ üzerinden birbirine bağlıdır. Dolayısıyla dünyanın bir noktasında bilinçlenen insanlar, farkında olmadan dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanları da etkilemektedir. Umarım aynı fikirleri paylaşan insanlar olarak sayımız artmaya devam eder. Evet, gelen mesajların içerisinde birkaç soru da geldi bana. Şimdi başlamadan önce onlara kısa kısa cevaplar verelim, sonra yayınımıza başlayalım. İlk soru, yayınları tek parça mı yoksa birkaç bölüm halinde mi kaydediyorsunuz diye sormuş bir dinleyicimiz. Şöyle söyleyeyim, mümkün olduğunca tek parça olmasına dikkat ediyorum. Ama malum hani yani insanlık hali bazen kapı çalabiliyor, elektrik gidebiliyor, işte ne bileyim dışarıdan gürültü geliyor. Hani böyle durumlarda mecburen o kısmı kesip daha sonra kaldığım yerden kayda tekrar devam etmek durumunda kalabiliyorum ya da baştan almak durumunda da kalabiliyorum. Hatta geçen mikrofonu düşürdüm mesela kaydın ortasında. Yani teknik aksaklıklar olabiliyor diyelim ama tek parça olarak yapmaya dikkat ediyorum. İkinci soru, buna istemsizce güldüm okurken. Dinleyicimiz demiş ki abi otopsi raporuna göre cinsel organları var mı grilerin diye sormuş. Yani olabilir, merak etmiş olabilirsiniz, söyleyelim. Var arkadaşlar, cinsel organları var. Bizler gibi hem kadınlardan hem de erkeklerden oluşuyorlar. Ki zaten bu bölümde Zeta toplumunun detaylarından bahsedeceğiz. Ancak bazı yazarların, işte araştırmacıların uçuk iddiaları var. Mesela işte bu varlıklar doğmuyor, havada kendi kendine materyalize oluyor falan gibi. Sanırım kafaları karışmış bu arkadaşların. Bu bahsettikleri durum belki fiziksel vücutları olmayan, yani sadece enerji bedene sahip varlıklar için geçerli olabilir. Mesela dinlerde bahsedilen melekler gibi hani örneğin. Kadın erkek ayrımı olmayan safi enerjiden oluşan varlıklar, evet belki bu şekilde işte kendi kendine materyalize oluyor olabilir, ona bir şey demiyorum. Ama bizim bahsettiğimiz işte griler olsun, insektoidler olsun, hatta Anunnakiler olsun, bunlar teknolojik anlamda çok gelişmiş ırklar olmakla birlikte henüz bedenlerini terk edecek olgunluk seviyesinde olmayan varlıklardır. Yani bizler gibi fiziki bir beden içerisinde hayatı deneyimleyen varlıklar bunlar. Tabii ki anatomik olarak farklılıklarımız var ama sonuçta bir bedene sahipler. Dolayısıyla fiziki bedene sahip her varlık gibi bunların da ihtiyaçları vardır. Yeme olsun, içme olsun, üreme olsun. Tabii hal böyle olunca doğumları da mucizevi bir şekilde değil, sizler bizler gibi normal doğum yoluyla olmaktadır. Son olarak üçüncü soru. Kanalın simgesinde neden Zerdüşt tanrısı Ahura Mazda'nın sembolünü kullandınız diye sormuş bir dinleyicimiz. Hayır arkadaşlar, sembolde gördüğünüz kanatlı varlık Ahura Mazda değil, Sümer tanrısı Enlil'dir. Aynı coğrafyadaki dinler oldukları için aşağı yukarı, aralarında benzerlikler elbette bulunmaktadır. Ancak hem Sümerler hem de sonraki Babil medeniyeti ve Asur medeniyeti de tanrılarını hep bu şekilde kanatlı bir biçimde ve bir diske binmiş olarak betimlemişlerdir. Dikkat ederseniz Enlil bir diske binmiş olarak resmedilmiştir. Logoda da görürsünüz. Sembolde disk şeklinde bir araç ve onun altında iniş takımlarını bile görebilirsiniz dikkatli incelerseniz. Tabii ilkel olarak çizilmiş ama o zamanki insanlar bilmiyordu tabii. Mesela işte UFO nedir, uzay aracı nedir? Bunları bilmedikleri için bu araçları uçan metal kuşlar şeklinde tabir etmelerinden kaynaklanmaktadır bu durum. Hani kanatlı bir şekilde çiziyorlar ya bütün tanrılarını. Hani uçmaya burada aslında bir gönderme yapmışlar. Bilmiyorlar çünkü hani anlamıyorlar o zamanki ilkel insanlar. Bildiği ne var işte mesela kuş var havada uçuyor falan. Dolayısıyla o zamanki insanlar bu uçan araçları kuşa benzetmişler ve mitolojilerde uçan metal kuşlar olarak tanımlamışlardır. Eski dinlerin ve mitolojilerin birçoğunda bu tarz tabirler vardır zaten. Hint mitolojisinde de var. Bu arada onu da bir ara inceleriz. Hani kısacası tekrar söyleyelim. Evet, yakın coğrafyalar, yakın kültürler olmaları nedeniyle benzerlikler var. Ancak logoda kullandığımız sembol Ahura Mazda değil, Anunnaki komutanı ve Sümer tanrısı Enlil'in sembolüdür. Evet, soru cevap kısmını bu şekilde tamamlayalım ve bu bölümün konusuna başlayalım. Serpo projesi ya da resmi adıyla Kristal Şövalye Operasyonu. Hava kuvvetlerinde görevli olan Albay McKeever 1964 yılında evinde dinlendiği bir sırada komuta merkezinden bir telefon alır. Telefondaki üst düzey general, albayın çok önemli bir görev için seçildiğini ve derhal Kansas eyaletindeki Fort Leavenworth askeri üssüne gitmesini emretmiştir. Albay görevin ne olduğunu sorduğunda ise bunu telefonda söyleyemeyeceğini ancak üsse vardığında yüz yüze bilgilendirileceğini söylemiştir. McKeever, Fort Leavenworth üssüne ulaştığında kapıda askerler tarafından karşılanarak içeriye alınmıştır. Dışarıdan çok anlamasa da içeri girdiğinde oldukça üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan, her kapıda metal dedektörleri, silahlı muhafızlar ve kameralarla çevrilen bir binaya girdiğini fark etmiştir. Albay McKeever'a koridorun sonundaki asansöre kadar askerler tarafından eşlik edilmiş, asansöre varıldığında ise aşağı inmek için yetkilerinin bulunmadığını ve albayın tek başına inmesi gerektiğini söyleyerek oradan ayrılmışlardır. Asansör bir müddet aşağı yer altına doğru indikten sonra kapısı açılmış ve Albay McKeever'ı genç bir adam karşılamıştır. Bu adamın künyesinde yani yaka kartında AFOSI harfleri yani Hava Kuvvetleri Özel Soruşturma Ofisi yazmaktadır. Araya bu arada ek bir bilgi girelim. Amerika'da böyle bir olay var arkadaşlar. Yani mesela bizde sadece MIT var ya istihbarat teşkilatı olarak. Orada FBI ayrı, CIA ayrı, NSA ayrı çalışıyor mesela birbirinden bağımsız. Hatta gördüğünüz gibi hava kuvvetlerinin bile kendine özel soruşturma istihbarat teşkilatı var. Albayı karşılayan bu genç adam ona briefing odasına kadar eşlik etmiştir. McGiver içeri girdiğinde kendisi haricinde 11 askerin daha briefing almak üzere beklediklerini görmüştür. Briefingi vermek üzere odaya giren üst düzey general, daha girer girmez gayet ciddi bir ses tonuyla "Birazdan size verilecek bilgileri dünyada sadece 60 kişi bilmektedir. Eğer bu konuda herhangi bir yerde ağzınızı açarsanız doğrudan vatana ihanetle yargılanırsınız" diyerek içeride bekleyen bu 12 kişiyi uyarmıştır. Bu arada Serpo göreviyle alakalı enteresan bir not. Görev yıllar süreceğinden dolayı bu görevde yer alacak ekip seçilirken bekarlar arasından yani geride bırakacak eşi ve çocuğu olmayan personellerden, hatta bazılarının anne ve babası da vefat etmiş olan personeller arasından seçim yapılarak ekip kurulmuştur. Ki eğitim ve karantina dönemleriyle birlikte 13 yıl sürecek bu görev sırasında tamamen işlerine odaklanabilsinler diye. Briefingi veren generalin konuşmasının ardından bir ekran kurulmuş ve bu ekrana siyah beyaz bir film yansıtılmaya başlanmıştır. Filmin başlığında ise 1947 Roswell, New Mexico yazmaktadır. Bu siyah beyaz filmde Roswell'de düşen UFO'ların görüntüleri, enkaz kaldırma çalışmaları ve kayanın arkasına saklanmış şekilde bulunan bir uzaylı varlığın, yani önceki bölümde de bildiğiniz, tanıdığınız EB-1'dan bahsediyoruz. Bunların görüntüleri bu ekranda gösterilmiştir. Briefing'e göre EB-1, askeri yetkililere düşen UFO'nun içerisinde komünikasyon yani iletişim ekipmanının da bulunduğunu, bu cihazın nasıl tamir edileceğini insanlara öğreteceğini ve kendi gezegeni olan Serpo ile bağlantıya geçebileceğini söylemiştir. Bu gri uzaylının direktifleri doğrultusunda iletişim cihazı bir şekilde tamir edilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. Sonrasında ise EB-1 kendi gezegenine bu cihaz vasıtasıyla mesajlar göndermeye başlamıştır. 39 ışık yılı uzaklıktaki Zeta Reticuli sistemine defalarca mesajlar gönderilmiş ancak hiçbir geri dönüş olmamıştır. EB-1'ın ise gezegenine geri dönmeye maalesef ömrü yetmemiş ve 1952 yılında ölmüştür. Ancak bu varlığın ölümünden sonra da askerler Zeta Reticuli'ye mesajlar göndermeye devam etmişlerdir. Nihayet 10 yılın ardından 1962 yılında Zetalılarla bağlantı kurulmuş ve EB-1'dan öğrenilen Zeta sembol dili kullanılarak karşılıklı konuşmalar başlatılmıştır. Şimdi şunu sorabilirsiniz, hani bunlar konuşamıyordu, nasıl anlaştılar diye. Aklınıza böyle bir soru gelmiş olabilir. Şöyle söyleyelim, Zetalılar evet ses telleri olmadığı için ses çıkararak konuşamıyorlar. Ama kendi aralarında telepatik olarak konuştukları kendilerine ait bir dilleri elbette var. Sonuçta bunlar gayet gelişmiş teknolojik bir medeniyet, hani ilkel varlıklar değiller. Telepatik olarak birbirlerinin beyinlerine kelimeler, cümleler gönderebilirler. Buna bir engel yok. Yani mesela örnek verelim, basit bir örnek. Türkiye'de yaşayan dilsiz bir insan düşünün mesela. Bu insanın ağzıyla ses çıkaramaması onun Türkçe bilmediği anlamına gelmez, değil mi? Hani konuşamasa bile derdini en azından bir kağıda vesaire yazarak karşısındakilerle Türkçe iletişime geçebilir. Yani bu insan aslında Türkçe bilmektedir, dil bilmektedir. Bu da aynı mantık. Zetalılarla olan durum da aynı mantık. Bu varlıklar ağızlarıyla değil belki ama zihinsel olarak kendi aralarında kendi dillerini konuşuyorlar tabii ki. Ama ilk defa tanıştıkları insanlara ise telepatik olarak anlaşırken bu insanlarla önce görüntüler vasıtasıyla anlaşıyorlar. Hani demiştik ya, örneğin işte Zetalı susadıysa bunu ilk defa gördüğü bir insana nasıl anlatacak? Kendi diliyle anlatamaz sonuçta, anlaşamazlar. O da şöyle yapıyor, insanın beynine bir bardak su görüntüsü gönderiyor. İnsan da onun susadığını anlıyor. Fakat sonrasında hem insanlar Zetalıların dilini hem de Zetalılar oldukça bozuk bir şekilde olsa da İngilizceyi bir şekilde birbirlerinden öğrenmişlerdir. Hani geçen yıllar içerisinde. Ayrıca sadece sözel değil, bu varlıkların yazılı dili de mevcut. Bu Roswell'de ele geçen UFO'ların birçok yerinde Mısır hiyeroglifleri tarzında işaretler görülmüş. Daha sonra EB-1'dan bu yazıların ne anlama geldikleri öğrenilmiştir. Bu varlıklar harflerden ziyade sembollerle yazı yazıyorlar. Aynı eski Mısır yazıtlarındaki gibi mesela. Yani her sembol bir kelimeye denk geliyor. EB-1'dan öğrenilen Zeta sembol diliyle Zetalılara araçlarının düştüğü, insanların gezegenlerini ziyaret etmelerine karşılık gelip cesetleri teslim alabilecekleri anlamına gelen mesajlar gönderilmiştir. Karşılıklı yazışmalar bir süre devam ettikten sonra 1965 yılında Zetalı ekip dünyaya iniş yapmıştır. Burada tabii akıllara başka bir soru geliyor. 39 ışık yılı uzaklıktaysa nasıl hemen geldiler diye mesela 2-3 yıl içerisinde. 39 ışık yılı demek, ışık hızıyla lineer bir şekilde seyahat ederseniz 39 yılda varırsınız demek. Bu varlıklar ise bizim bildiğimiz anlamda, yani lineer olarak seyahat etmiyorlar. Uzayın farklı noktalarındaki solucan deliklerini kullanarak, yani kısa yolları kullanarak seyahat ediyorlar. Peki solucan deliği nedir diye sorarsanız onu da çok özet şöyle açıklayalım. Bu oluşumlar küçük birer kara delik gibi uzayın birçok yerinde kendi kendine oluşan yapılardır. Uzayın, yani zamanın ve mekanın bükülmesi prensibiyle solucan deliklerinin mantığı açıklanabilir. Peki ne demek uzayın bükülmesi? Onu da en anlaşılır şekilde şöyle anlatabiliriz. Şimdi işte gözünüzün önüne bir kağıt getirin, A4 kağıt. Ya da varsa yakınınızda elinize alın bir tane. Şimdi bu kağıdı uzay olarak düşünün ve kağıdın sol tarafına bir tane nokta koyun kalemle. Sonra da sağ tarafına bir tane nokta koyun ve bu iki noktanın arasına bir tane çizgi çekin. Bu çektiğiniz çizgi bu iki nokta arasındaki lineer uzaklık. Yani diyelim ki 39 ışık yılı. Şimdi kağıdı elinize alın ve hem sağına hem soluna koyduğunuz bu noktalar üst üste gelecek şekilde kağıdı katlayın. Ne oldu şimdi? İki noktayı üst üste getirdiniz ve bu iki nokta arasındaki mesafe neredeyse sıfıra inmiş oldu. Yani kağıdı, daha doğrusu uzayı bükerek mesafeleri birbirine yaklaştırmış oldunuz. Hani umarım anlatabilmişimdir. Zetalılar solucan deliklerini kullanarak dünyaya sadece 9 ayda ulaşmışlar ve 1965 yılında New Mexico'daki Holom'un hava üssüne iniş yapmışlardır. Burada Serpo gezegenine götürecekleri 12 kişilik ekiple tanışmışlar ve ekibin yanlarında getirdikleri ekipmanların yanı sıra EB-1 da dahil olmak üzere ölen uzaylıların bedenlerini de yanlarına alarak atmosferin dışında bekleyen ana gemilerine gitmek üzere kalkış yapmışlardır. Kısa bir süre sonra ana gemiye iniş yapmışlar ve insanlardan oluşan ekibe kalacakları odaları da gösterdikten sonra Zeta Reticuli'ye olan 9 aylık dönüş yolculuğuna başlamışlardır. Bu bahsettiğimiz ana gemi oldukça büyük bir araç arkadaşlar. 1 milden yani 1.6 kilometreden fazla uzunluğa sahip olan bir araçtan bahsediyoruz, ana gemiden. Yani hayal edin. Bunun dünya yüzeyine indirilmesi hem birçok insan tarafından görülebileceği, dikkat çekeceği için hem de ana gemi için oluşabilecek hasar alma ya da çakılma gibi tehlikeler yüzünden dünyaya daha küçük boyutlu bir UFO ile iniş yapmışlar. Ana gemi ise atmosferin dışında beklemiştir bu sırada. Serpo gezegenine doğru başlayan bu geri dönüş yolculuğunda Zetalılar hem alışkınlar bu gidip gelmeye hem de anatomik olarak yatkın oldukları için onlar için herhangi bir problem yok. Ama insan personeller, bu ana gemiye binen insanlar, yolculuk boyunca bayağı zorlanmışlar. Yani 9 ay boyunca neredeyse her zaman baş dönmesi, mide bulantısı, işte bayılma, vücutlarının çeşitli bölgelerinde uyuşmalara vesaire maruz kalmışlardır. İnsan anatomisi çok da uygun değil demek ki hani uzay yolculuğuna. Ayrıca ekibin yanlarında getirdikleri erzaklar da bir süre sonra tükenmiş ve Zetalıların yiyeceklerinden mecburen yemeye başlamışlardır. Tadı tuzu olmayan bu yiyecekler her ne kadar karınlarını doyursa da midelerinde her zaman garip bir hisse neden olmuştur. Yolculuğun sonlarına doğru 12 kişilik mürettebattan birisi ortadan kaybolmuştur. Zetalılara kendisinin nerede olduğu sorulunca ise mürettebatın bir anda öldüğü cevabını almışlardır. Büyük ihtimal kalp krizinden şüpheleniliyor burada. İnsanlar arkadaşının cesedini görmek istediklerini söylediklerinde ise Zetalılar bunun mümkün olmadığını ve cesedin karantina altında saklanacağını söylemişlerdir. Bunun üzerine gerginlik meydana gelmiş ve hatta personellerden birisi tabancasını Zetalılara doğrultmuştur. Yani iş neredeyse çatışmaya dönecekken işte Albay McKeever hem önemli bir görev üzerinde olduklarını hem de zaten çatışsalar bile sayıca oldukça fazla olan bu varlıklarla baş edemeyeceklerini söyleyerek mürettebatı yatıştırmıştır. 9 aylık yorucu ve gergin bir yolculuğun ardından nihayet Serpo gezegenine ulaşılmıştır. Yaklaşık 2 saat süren iniş prosedürünün ardından geminin kapıları açılmış ve insanlar Serpo'ya ayak basmışlardır. Gezegene indikleri anda havanın çok sıcak olduğunu hissetmişler ve yaptıkları ölçümde yaklaşık 55 derece olduğunu görmüşlerdir. Hava sürekli 50-55 derece aralığında bu Serpo gezegeninde. Hani bir insan için oldukça sıcak. Bir Adanalı için ise güzel bir gün denebilir. Zeta Reticuli sistemi bizim gibi tek güneşe değil çift güneşe sahip arkadaşlar. Yani çift güneşli bir sistem. Yani biri uzakta biri yakında iki tane güneş var ve bu gezegende bu yüzden hiçbir zaman gece olmuyor. Her zaman gündüz yaşanıyor. Güneşin biri çünkü batarken o hani öbür taraftan diğer güneş doğuyor. O yüzden habire gündüz. Bayağı da rahatsız edici bir şey bence ama alışmışlar demek ki. Tabii iki güneş olunca Adanalıların da daha fazla mermi götürmesi gerekiyor Zetalıların yanına. Neyse bu kadar Adanalı şakası yeter. Gezegendeki Zetalı nüfusunun 650 bin olduğu ve bütün Zetalıların yöneticilerden oluşan bir konsey tarafından yönetildiği söylenmiştir. Zeta aile yapısı ise anne, baba ve iki çocuktan oluşuyor. Nedeni söylenmese de bu gezegende iki çocuğa kadar izin var sadece. Ama Zetalılar biyolojik olarak çok hızlı büyüyerek, yani çok çabuk bir şekilde yetişkinliğe eriştikleri için ziyaret eden insanlar neredeyse hiç çocuk görmüyorlar gezegen üzerinde. Grilerde, yani Zetalılarda para sistemi yok, para kullanmıyorlar. Neye ihtiyaçları varsa ortak bir merkezleri var, oradan istiyorlar ve bütün ihtiyaçları devletleri, parantez içinde söylüyorum, devletleri tarafından karşılanıyor. Önceden dediğimiz gibi yetişkinliğe erişen varlıklar kendilerine uygun işlerde çalışmaya başlıyorlar. Yani çalışmalarının amacı para kazanmak değil, kendi toplumlarına katkıda bulunmak diyelim. Zetalıların tanrı inancına sahip oldukları ve günün belli bir saatinde ibadet ritüelleri gerçekleştirdikleri söylense de dini inanışlarına dair detaylı bilgi bulunmamaktadır. Maalesef ben de merak ediyorum aslında neye inandıklarını, ama belki bir gün karşılaşırsak sorarız artık. Bu varlıkların yaşadıkları evler kubbe benzeri bir yapıya sahip. Yuvarlak kubbe benzeri. İnsanlar bu evlerin yapıldığı maddenin görüntü olarak çimentoya benzese de duvarlarını ellediklerinde kauçuk benzeri bir hissiyata sahip olduğunu söylemişlerdir. Her evin ortasında bir adet cama benzer şeffaf yapılı enerji cihazının bulunduğu, ki büyük ihtimal sıfır noktası enerjisi bunlar, ve bu küçük cihazın evin bütün enerji ihtiyacını karşıladığını betimlemişlerdir insanlar. Griler tamamen vejeteryan beslenmekte ve asla et yememektedir. Albay McKeever bu gezegendeki bitkilerden yapılan yemeklerin neredeyse hiçbir tadının olmadığını söylemiştir. İnsanlardan oluşan mürettebat da bir süre bu şekilde beslense de buna 13 yıl dayanamayacaklarını ve et yemek istediklerini söylemişlerdir. Yine bir Adana esprisi yapacaktım da neyse. Zetalılar insanlara gezegendeki hayvanları avlayarak yiyebilmeleri için izin vermişlerdir. Hani sonuçta farklı bir gezegen ama orada da vahşi hayvanlar vesaire mevcut. Bizim insan mürettebat bu avlanan hayvanları pişirip yerken grilerin kendilerini meraklı bakışlar altında izlediklerinden bahsetmişlerdir. Herhalde kendi aralarında işte bizim ne kadar ilkel olduğumuzu falan konuşuyorlardı. Şimdi buraya kadar tabii grilerin barışçıl yönlerinden bahsettik bu varlıkların işte. Ama tabii karanlık bir yönleri de var. O da şu: Albay McKeever Zetalıların şehirlerinde hani yer üstündeki kadar bir o kadar da yer altında yolların, işte geçitlerin, odaların, hatta özellikle çok büyük laboratuvarların olduğunu söylüyor yer altında. Bu yeraltı laboratuvarlarını gezerken buralarda diğer gezegenlerden getirilen çok çeşitli varlıkların bedenlerinin tüpler içerisinde, bu bilim kurgu filmlerinde falan görmüşsünüzdür, hani şeffaf tüplerin içerisinde bekletirler ama canlıdır, hani içeride ölmemiştir. Bu tarz tüpler içerisinde saklandıklarını, hatta bunların arasında hibrit olarak, yani farklı canlıların DNA'larının birleştirilmesiyle oluşan deneysel, garip, böyle yarı insansı varlıklar da gördüğünü söylemiştir. Burada bir de acı bir olay da yaşanıyor. Hani mürettebattan biri ölmüştü ya yolda, hani kalp krizinden hatırlarsınız. Zetalılar onun bedenini de bu laboratuvara getirmiş ve bir tüpe yerleştirmiştir. Albay McKeever ölen arkadaşlarının gömülmesi gerektiğini söylese de, hani dünyada biz bu şekilde yapıyoruz, inanışımıza göre böyle, hani gömmemiz gerekiyor demiş. Ama Zetalılar tabii bunu kabul etmemiş ve bu bedenin DNA çalışmalarında kullanılacağını söylemişlerdir. Albay da tabii mecbur boyun eğiyor buna, yapacak bir şey yok. 13 yıllık Serpo görevi sonunda tamamlanmış ve dünyaya dönüş vakti gelmiştir. İnsanlardan biri yolda ölmüştü zaten, biliyorsunuz. Bir diğeri ise Serpo'da yaşanan bir kazada hayatını kaybetmiş. Diğer ikisi ise dünyaya dönmeyerek Serpo'da kalmayı tercih etmişlerdir. Yani 12 kişilik mürettebattan 8'i dünyaya geri dönmüştür. Dünyaya dönen mürettebat bir yıl boyunca karantinada kalmış, sonrasında ise oldukça yüklü miktarda görev tazminatı verilerek emekli edilmişlerdir. Dönen personellerin çoğu Serpo'da 13 yıl boyunca maruz kaldıkları yüksek radyasyon nedeniyle genç yaşta ölmüştür. Albay McKeever ise Florida'da hayatına devam etmiş ve 2002 yılında o da hayatını kaybetmiştir. Ve böylece 4. bölümün de sonuna geldik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de başınızdan geçen enteresan vakaları paylaşmak isterseniz mail adresimiz goktengelenpodcast@gmail.com. goktengelenpodcast@gmail.com. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.